Ayrım 21, sayfa 355. Blatnoymir'in 2. Dünya Savaşı'ndan sonra parçalandığı görülüyor. Ama bu parçalanma güç kaybı anlamında değil, yeni prensliklerin doğması şeklinde gerçekleşiyor. Kanslerlerin 1955'ten itibaren Moskova'da, Kazan'da, Krasnodar'da toplandıkları, devlet yetkilileriyle işbirliği, yeni kanslerlerin iş başına getirilmesinin esasları, genç hırsızları celbetmek, yardımlaşma sandığının işletilmesi gibi konuları yeniden düzenledikleri biliniyor. 70'li yıllarda çıkarlarını koruyacak siyasi temsilciler tedarik etmeye başlıyorlar. En büyük müttefikleri de 68 kuşağı. 68 kuşağının Sovyetler Birliği çeşitlemesini makul ve insancı bir biçimde ıslah edilebileceğine inanmadıkları bir düzeni dönüştürmeye çalışarak vakit kaybetmektense, düzeni kandırmayı, bunun mümkün olmadığı durumlarda yok saymayı tercih eden, bir yanıyla serbest pazar ekonomisine dönüşümü şiddetle destekleyen liberal, diğer yanıyla anarşist bir kuşak olarak tanımlamışlardı. Voriv Zakone, Rusya Federasyonu'nu 21. yüzyıla taşıyan bu kuşakla işbirliği yaptı. Brejnev döneminin sonlarına doğru Kremlin'deki liderlik boşluğundan yararlanarak etkilerini arttırdılar. 1979'da Kislovodsk'taki bir toplantıda kara borsa tüccarlarından alınacak haraç %10 olarak sabitleniyor. 1982'de Gürcistan'da tekrar toplanılıyor, siyasette daha faal olmaları gerektiği karar alınıyor. Sukaların devlet yetkilileriyle gerekli durumlarda işbirliği yapılmasına cevaz veren yasaların yürürlüğe girmesinden sonra Voriv Zakone ile bürokratlar arasında gelişen ilişkiler, özellikle de yerel idarelerin mafya yapılanmalarının emrine girme sürecini zaten hızlandırmıştır. 1986'ya gelindiğinde artık konuşulan siyasi faaliyetlerin ulusal boyutlarda ele alınmasının zamanının gelip gelmediğidir. Bu yıllar SSCB'nin dağılma işaretleri vermeye başladığı yıllar. Soyuzun bütünlüğünden yana olan kanslerler, sabıkasız hırsızların politikaya bulaşmalarına karşı çıkıyorlar. Buna karşın Kafkas kanslerleri, özellikle de kara borsa işi yapan Gürcüler aynı düşüncede değiller. Şenlura'nın Puşkin Meydanı'nda yemek yediğimiz o ilk gün, 1988'de bizim Karadeniz'de Dragomis'te toplandıklarında savaş çıkmış, çok kan dökülmüş demişti. Sonunda Parlak Vaska diye nam salmış olan güçlü Rus kansler, bir o kadar güçlü Gürcü Djabi İoseleyani'ye yetinik düşüyor ve İoseleyani, Eduard Shevardnadze'nin sağ kolu oluyor. Böylece sabıkasız hırsızlar ekonominin artıklarıyla geçinenler olmaktan çıkıp sahipleri olmak yolunda ilk adımlarını atıyorlar. Gorbaçov'un 500 günlük serbest pazar ekonomisine geçiş programını destekliyorlar. Özelleştirme gündeme geldiğinde hangi kıtanın neyi alacağı bellidir. Ancak etnik rekabet de sürüyor. Vorkuta dönüşü Nadia Ivanova, Rus kökenli Voriv Zakone Gürcü kardeşlerini hep desteklemişlerdir diye övünmüştü. Ama Gürcüler öyle değildir. Gürcüler feodaldir. Blatnoy Mir yasalarıyla bağlı oldukları mahkum kardeşlerinden çok kendi akrabaları ya da arkadaşlarıyla çalışmayı tercih ederler. Sonra Gürcülerde kansler ünvanı kazanılmaktan çok parayla satın alınır. Bu nedenle ne polis ne de yeraltı örgütleri Gürcüleri sahici Voriv Zakone sayarlar. Son yıllara kadar Ruslarda bir sabıkasız hırsıza duyulan saygı Vor'un mahkumiyet süreciyle doğru oranda artardı. Gürcüler ise parayı basıp hapisten kurtulmayı yeğlerler. Bu nedenle onlardan 20 yaşında kansler olanlar vardır ama Ruslarda o yaşta kansler bulamazsın. Buna karşın her iki prenslik yaklaşık aynı oranda güçlüdürler. Soyuz toplamına Rusların oranı %33'tür, Gürcülerin %31, neredeyse eşit. Genç kadın ancak bir emniyet genel müdüründen beklenebilecek yetkiyle anlatıyordu. Hayretler içinde kalmıştım. Nade, bu anlattıklarını nasıl bilebiliyorsun? KGB'de falan mı çalıştın? Niyet diye güldüydü. Kocam bir kanslerdi. 1992'de kardeşleri tarafından infaz edildi. Vorin'in aile kurmasının yasak olduğunu sanıyordum. Biz Lubovnikiydik dedi Nadia. Sevgili, aile kurmuş değiliz. Seroja, Blatnoy Mir yasalarına harfiyen riayet eden sözünün eri bir adamdı. Onun evi hapishaneydi. Orada kendisine ait bir odası, televizyonu, banyası vardı. Yatağının başucundaki telefonla milletler arası bile konuşurdu. Sayıcı bir vor için mahkumiyet doğal yaşam biçimidir. Güloya, onursuzluk değil. Eskiden sabıkasız bir hırsız için hapiste geçmeyen bir gün kayıp sayılırdı. Gorbaçov'dan sonra her şey değişti. Şimdiki vor dışarı çıkmak için her şeyi yapıyor. Tıraş oluyorlar, en pahalı mağazalardan giyiniyorlar, yabancı arabalar kullanıyorlar. Yasaya göre Vor ev sahibi olamaz ama bunlar Moskova'nın en lüks semtlerinde daireler alıyorlar. Tanıdığım bir Gürcü takımlarını Paris'ten getirtiyor. Birkaç düzine getirtiyor, beğendiklerini seçiyor. Serojan'ın bedeninde bir santimetre kare boş yer yoktu. Bunlar artık dövme de yaptırmıyorlar. Dövme konusu daha önce de geçmişti. Vor'un geleneksel kayıt defteri diye açıkladı. Bir hırsızın hayatı bedenine işlenen dövmelerde kayıtlıdır. Vor Kuta'dan Gulag kültür ansiklopedileri satın aldım. İçlerinde dövmelerin anlamlarını açıklayan maddeler var. Sana satarım eğer ilgileniyorsan. İlgilendiğimi söyledim. Özellikle de yasalarıyla. Nadia ansiklopedilerde yasa maddelerinin olduğunu ama günümüzde yürürlükte olup olmadıklarını bilmiyordu. Merak etmemesini, savunma hazırlamakta kullanmayacağımı, sadece bir fikir edinmek için görmek istediğimi söyledim. Şaka yapmaya çalışıyordum. Tuhaf tuhaf baktı, anlamamıştı. Sonraki günlerde yasayı bulan Filibeli Şennur Hanım oldu. Vorovskoy Zakon'u mu arıyorsun, hırsızlar yasasını? Ben sana buluvereyim. Buldu da şöyle bir şey olduğu ortaya çıktı. Blatnoy Mir vatandaşı adayı ailesini terk edecek, sevgilisi olabilir ama kendisi aile sahibi olmayacak. Hiçbir koşulda hırsızlıktan başka bir yolla geçinmeyecek, diğer hırsızlardan maddi manevi yardımını esirgemeyecek, saklanma yerleri ve zulalar hakkında kimseye bilgi vermeyecek, gerektiği durumlarda suç üstlenecek, suçlular arası sorunları çözebilmek için toplantı talep edecek, tahkikat komisyonlarında yer alacak, tahkikat sonucu alınacak kararları infaz edecek, suçluyu cezalandırmayı reddetmeyecek, fehmay denilen hırsız jargonunu çok iyi kullanacak, kaybedecek parası yoksa kumar oynamayacak, hünerlerini gençlere öğretecek, teşkilata muhbirler kazandıracak, muhakemesini kaybedecek ölçüde içmeyecek, devlet yetkilileriyle ne tanık ne sanık ne de bir başka biçimde temaslı olacak, hiçbir toplumsal örgüte üye olmayacak, devletten silah almayacak, askere gitmeyecek, diğer hırsızlara verdiği sözü tutacak. Bugün buradan baktığımda hala şaşırıyorum. Bahsettiğim gibi kendi ülkesinde Uğur Mumcu'yu izlemekten aciz birisi olan ben, Nadia Ivanova'nın küçücük kompartımanında oturmuş Rus ve Gürcü kanun hırsızlarının arasındaki farkı dinlemiştim. Hem de büyük bir ilgiyle. Komünist Partisi'nin zaman zaman celallendiğini, hatta Gürcistan Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin Voriv Zakone'nin çökertilmesinin yaşamsal olduğunu ilan ettiğini anlattı. Ama tutuklananlar mümkün olan en az ceza ile kurtulmuşlardı. Çünkü hakimlerin satın alınabilirlikleri bir yana SSCB'de örgütlü suçları yargılayacak yasalar yoktu. Dahası caydırıcılıktan uzak tutuklamaların Blatnoy Mir geleneklerinin tüm soyuza yayılmasına neden olmak gibi bir yan etkisi de oldu. Gürcistan'da tutuklanabileceğini hisseden bir kansler kalkıp örneğin Kazakistan'a gidiyor, olaylar yatışıncaya kadar faaliyetlerini orada sürdürüyor. Polis Voriv Zakone'den suça yatkın gençleri sokaklardan uzaklaştırmak için yardım istedi. Küçük rütbeli kriminaller bu konuda OMON'dan hem daha tecrübeli hem de daha etkin. Özellikle de İçişleri Bakanlığı Voriv Zakone'nin her türlü yardımına açık. Yakın zamanda güvenlik güçleri kanslerlerle bir seçkinler anlaşması imzaladılar. O anlaşma büyük kriminal devrimle lağvedildi. Alexei'nin zehir gibi acı sesi bugün hala kulaklarımdadır. Rus tarihinin ifadesini Voriv Zakone'de bulan anarşist özgürlükçü ruhunun ilerleme denilen gayrimeşru, haksız, samimiyetsiz, seçkinci dayatmaya tepki olarak ortaya çıkan o müthiş başkaldırının Gorbaçov ve sonrası reformlarla sonuçlandırıldığını söylüyordu. Kıdemli kanslerler kapitalist demokrat iş adamlarına dönüşürlerken Blatnoy Mir hükümsüzleştirilmiş, Voriv Zakone hem korkutuculuklarını hem de halk nezdindeki itibarlarını kaybetmişlerdi. IMF önderliğindeki reformların nedenli başarılı olduğu entelijansiyanın diline blat jargonunun yerleşmiş olmasından bellidir. Bugün artık kimse Blatnoy Mir'i bir suç şebekesi olarak algılamıyor. Sabıkasız hırsızlar para getiren bağlantılar ya da bürokratik eklentiler olarak altın dönemlerini yaşıyorlar. Bu nedenlidir ki Beryozovski ile birlikte hareket eden Alexander Averin, Mikas, Parlak Vaska, hatta Eduard Shevardnadze'nin sağ kolu Cabi Ioseliani gibi kanslerler İtalyan mafyasındaki Don ya da Capo'larla karşılaştırılamazlar. Öyle acılıydılar ki, desenize Rusya Federasyonu yükselme trendine girmiş diye yarı şaka yarı ciddi teselli etmeye çalışıyordum. Bizde çok laf yalansız, çok para haramsız olmaz diye bir söz vardır. Hangi batı karteline baksanız altından bir harami çıkar, öyle değil mi? Tuleyev'in elini masaya vurup, Vorgulak was not and is not a thieves world deyişini de hatırlıyorum. Sibirya mahkumlarına alın teriyle kazanç yasaklanmıştır. Tanrı'nın unuttuğu Vorgulak'ta tüm servet bir mahkumun cebinden diğerinin cebine aktarılandan ibaretti. Adil olmayan bir hayatta yaşaya kalmanın yegane yolu senden çalınanı geri almandan geçer. Ve Kimball'ın örtülü alaycılığı. Hala da öyle olmalı ki bu defa mahkumlar Kuzey Koreliler. Başkan Putin yeni gulaglarda 30 bin Kuzey Koreli çalıştırıyor. İnanamadıydım. Bu mümkün olabilir mi? Yep. 1993'te kampların kapandıkları ilan edildi ama Uluslararası Af Örgütü yaklaşık 30 bin Kuzey Korelinin halen burada, Sibirya'da gulaglarda çalıştırıldıklarını öğrendi. Ücret yok, yemek ancak ölmeyecek kadar. Tulayev'le göz göze geldiğimizi hatırlıyorum. İçinde birkaç tane akları bulunan mavi sıvı. İlkel barakalar, mahkum giysileri, pranga, işkence. Af örgütü ayak parmağından çenesine kadar alçıya alınan bir mahkumun ifadesini rapor etti. Zavallı can, o haldeyken burnuna iğne ile delik açmışlar. Neden ama? Kuzey Kore'nin Rusya'ya 5,5 milyar dolar borcu var, Lady, dedi Kimball. Bir yandan da dükkan sahibine vodka getirmesini işaret ederek. Kim Jong-il'in kas gücünden başka ihraç edecek malı yok. Kölelerin karşılığında Putin Kore'nin borcundan yılda 35 milyon dolar siliyor. Geçen hafta iki lider Moskova'da beraberdiler. Kim Rusların yeni bir nükleer santral inşa etmelerine karşılık uzun menzilli füze projesini 2 yıl ertelemeye söz verdi. Basına yansımadığını söylediydim. Konu üzerinde konuşmayı her iki hükümetin de reddettiğini anlattı. Zaten Başkan Kim, batılı gazetecilerle konuşmak şöyle dursun, resminin çekilmesine bile izin vermiyordu. Kore Cumhurbaşkanı Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Lenin'in türbesini ziyaret edip çelenk bırakan tek lidermiş. Kimball'ın kimliğine gelince, gazeteciydi. Bir şapkası da İnsan Hakları İzleme Komitesi üyeliği olan Dr. Ayzeyah'la beraber Kuzey Korelilerin tutuldukları yeni gulakların yerlerini saptamaya çalışıyorlardı. Kadehini kaldırırken gözlerini sorar gibi Tuleyev'e dikti. Avrupa İnsan Hakları Anlaşması'nın kölelik karşıtı maddelerinin ihlal ediliyor olma ihtimali büyük, dediydi. Bölge halkından birileri bir şeyler görmüş olmalı. Tuleyev oralı olmadıydı. Almanlar Donbas bölgesini işgal ettiklerinde Vorkuta madencileri adeta destan yazdılar. Alexei böyle demişti. Blatnoy Mir vatandaşlarının Rusya adına silah kuşanması yasaktı. Vorkuta'daki o akşam Kimball ayrılır ayrılmaz yurtseverlerin büyük savaşında ne yaptıklarını sordum. Bazılarımız ana vatanı kurtarmaya koştu, bazılarımız da yeminine sadık kaldı, dedi Tulayev. Savaş bitince karşılıklı hesaplaşıldı. Suka deriz, kancık anlamında. Vorivi Zakone savaşa katılan kancıkları yeniden aralarına almayınca savaş çıktı. Suçya Voyna, kancıklar savaşı yıllarca sürdü. Soyuz'un bütün hapishanelerine yayıldı, binlerce mahkum öldü. Sonunda kancıklar kendi yasalarını çıkardılar. Bu yasa gerekli durumlarda devlet yetkilileriyle işbirliği yapılabileceğini söylüyordu. Savaşta kaybettikleri iktidarlarını geri almaya çalışıyorlardı, anlıyor musun? Sen ne yaptın, savaşa gittin mi? Gitmedim, Stalin'i savaşıyla baş başa bıraktım. Albay Ivanov duymasın dediydim. Poşoltika çörtü, Albay Ivanov diye sövdü yaşlı mahkum. Albay Ivanov'u şeytanlar alsın. Daha doğrusu şeytana gitsin. Meğer Galina Alekseyevna'nın Nevski madalyada eşi, Aleksandr Solyenitsin'in tutuklanmasına neden olan alay kumandanı. Yazarın cepheden yazdığı mektupları okuyup NKVD'ye ihbar eden o. Gerekçesi de Solyenitsin'in Stalin hakkında kullandığı bir takım saygısız ifadeler. Solyenitsin gıyabında yargılanmış, bir gözaltı kampında 8 yıla mahkum edilmişti ki hafif ceza sayılıyormuş. Sasha o günlerde at arabacısıydı. Sağlığı iyi olmadığı için savaşın başında geri hizmete vermişlerdi. Daha sonra topçu okuluna gönderdiler. Matematiği iyi olduğu için. Rostov Üniversitesi'nden matematik fizik mezunudur, bilirsin. Bir yıl sonra topçu tamur kumandanıydı. Ondan birkaç yıl sonra da tutuklandı zaten. 1945 Şubat'ında Doğu Prusya'da. Savaşa gitmemiş olmasının Tulayev'i güvenilir birisi yapıp yapmadığına gelince cevap yerine başını çevirip sokağı seyretmeye koyulmasından anladım ki yapmıştır. Tulayev'in böylece artan itibarı sayesinde yeraltı ağını kullanarak Amerikan Komünist Partisi'nin kurucusu Jay Lovestone da dahil olmak üzere yüzlerce tutuklunun Stalin'in elinden kurtulmasını sağladığını neden sonra öğrendim. Katsu'ya gelince onun savaşa gitmiş olmasına nedense şaşırmamıştım. Şaşırdığım savaş sonrası yine aynı gulaga dönmüş olması. Tulayev kampın iletişim ağının Katsu'nun madalyalarla döndüğünü anında duyurduğunu söyledi. Ertesi gün kendisinin de dahil olduğu komite Gürcü sobacının karşısına dikilmişlerdi. Ne olmuş? Tabii madalya aldım, demiş Katsu. Madalya dediğin adamın savaşa katıldığını belgeler. Rokossovski'nin kuvvetlerinin hemen hemen tümü benim gibi mahkumlardan oluşuyordu. Hayır kardeşlerim, ben kancık değilim. Tuleyev alnı böyle öne doğru genişleyen kel kafalı bir adi hırsız vardı. Kelinden dolayı Lenin derlerdi diye anlattı. Bu Lenin, kancık sen değilsen kim diye Katso'nun üstüne gitti. Katso kancık diye kendi cinsinden insanlara ihanet edenlere denildiğini, kendisinin kimseye ihanet etmediğini, sadece düşmanla savaştığını söyledi. Tahmin edeceğiniz gibi cevabı Lenin'i tatmin etmedi. Adam gözlerini devirdi. Kimin düşmanı? Kimin düşmanı da ne demek? Ana vatanın, soyuzun düşmanı. Bu devlet senin arkadaşın filan mı? Katso düşündüğünü anlatmaya çalıştı ama bu İncil okumaya benzemiyordu. Bana bak orospu çocuğu diye kesti Lenin. Üçüncü defadır ki senin şu devletin yüzünden buradasın. Kalın kafan bunu hala almıyor mu? Katso sükunetini bozmadı. Neyi almıyor mu? Farkı, budala, onlarla bizim aramızdaki farkı. Omzun kalabalıksa bizden birisi değilsin demektir. Her an sana mahkumları denetlemeni emredebilirler. Sen de itaat edersin. Katso'nun eliyle iki omzunu süpürmesi görülecek bir şeydi. Artık savaşta değilim, apoletlerim yok. O önemli değil. Seni depo nöbetine dikseler, gece birkaç hırsız gelip depodan bir şeyler kaldırmak istese ne yapacaksın? Ateş etmen lazım, öyle değil mi? Kurallar böyle değil mi? Ateş etmen lazım. Bu kuramsal olarak böyle. Gerçek hayatta olmaz, öyle mi? Gerçek hayatta ben yapmam gerekeni yaptım, yanlış yaptığımı da düşünmüyorum dedi Katso. Şimdi bırakın da kitabımı okuyayım. Cepheden getirdiği yeni İncil'i gösterdi ama Lenin etkilenmedi. Sen ne düşünürsen düşün, biz senin kancık olduğunu söylüyoruz diye bağırdı. Bizden birisi kimler olursa olsunlar, devlet yetkililerine hizmet etmez. Bize döndü, haklı mıyım arkadaşlar? Biz de hep bir ağızdan onayladık, haklısın, kanun böyle. Gerisini anlatma dediydim, ne olmuş olabileceğini tahmin ediyorum. Sukaların egemen oldukları bir kampa transfer edildi dedi Tulayev. No blood? No blood, hapishane yetkilileri suç ya voynayı özellikle siyasi mahkumlardan kurtulmak için kullandılar. Savaşanlar aynı gulaklara yerleştirir, kavgalara müdahale etmezlerdi. Ama öyle çok kan aktı ki sonunda uzlaşmak zorunda kaldılar. Kanslerlerin arkadaşlarını korumaya ve doyurmaya hakları olduğu kabul edildi. Bir de berberlik yapmalarına izin verildi diye güldü. Bıçak, makas gibi kesici aletler yasaktır ya, berberlere izin verildi. Ama Katso sobacılığı tercih etti. Aynen öyle. Şennur Hanım'ın kendisine gelince Saratoga'daki silah fabrikasının stok fazlasını Türk tekstiliyle takas etme işini birkaç gün ertelemişti. Geçen yıl Andrei yüzünden MMM'de 5000 dolarım gitti biliyor musun? Dün seni Rusya'ya bıraktıktan sonra onunla konuştum. Geri almak için bir imkan doğduğunu söyledi. Birkaç gün daha Moskova'da kalıp bakayım dedim. Allah büyüktür, belki bir şeyler olur. Beklerken de gelip seni göreyim dedim. Bakayım otelden memnun musun? Nabokov'un oğlunu haksız yere bulaşmış olmakla itham ettiğim MMM, Sergey Mavrodi diye bir adamın daha 1988'de akıl ettiği bir saadet zinciri. Kızıl Winkler'in demesiyle Rusya'nın el çantasında cehenneme yollandığının farkında olanlar için her yerde hazır ve nazır bu MMM işareti, halkın beğeni seviyesinin gittikçe daha da aşağılaştığını gösteren bir simgeydi. Anlamamıştım. Nasıl yani? Geçen yaza kadar MMM herkesin dilindeydi dediydi. Hiçbir şeye inanmayan, okul çocuklarından görmüş geçirmiş babuşkiye kadar herkes MMM diyor da başka bir şey demiyordu. Kamu binalarında, metro istasyonunun duvarlarında, gazetelerde, devlet televizyonlarında zikir gibiydi. Nazilere karşı koymak için tek vücut olduklarından bu yana, Rusya ananın çocukları hiçbir bayrak altına böylesi bir inançla toplanmadılar. Lanet olası, herkesin önünde diz çöktüğü bir ikona gibiydi. Nemli toprak ananın ikonu. Bakit Kılıbayev isimli bir reklamcının dünya reklamcılık tarihine misli görülmedik reklam kampanyası. Brezilya dizileriyle milyonlarca insanı soydular. Şirket 1994 yazında battıktan, Mavrodi hapse atıldıktan sonra bile Şennur Hanım gibi on binlerce mağduru para yatırmaya devam etmeye ikna ettiler. Sergey Mavrodi, 1979 Moskova Elektronik Makine İnşa Enstitüsü mezunu. 1981'de henüz yasal olmamasına karşın kendi üretim atölyesi var. Aynı yıl kara borsa işine giriyor. Blue Jean'le başlıyor, bilgisayar pazarına, oradan da lüks tüketim mallarına geçiyor. Bu işleri yaparken aylaklıkla suçlanıp Moskova dışına atılmamak için asansörcülük, hademelik, bekçilik gibi işler tutuyor. MMM 90'lı yılların başında adını gizemli reklamlarla duyurmaya başlıyor. Tanrısal bir erkek sesi, ''Nas znayut vse?'' Bizi tanımayan yok diyor, başka da bir şey söylemiyor. O zamana kadar Rusya'da rastlanmadık güzellikte billboardlarda, altında geceden gündüze uçuş yazan kelebek amblemi, aynı zamanda MMM'nin uruçunu simgeliyor. Rabinovich zikir etkisini kullandılar demişti. O kadar çok tekrarladılar ki, bizi tanımayan yok iddiası bizi kim tanımaz ki'ye dönüştü. Sovyetler Birliği'ne ait tüm simgeleri kullandılar. Biz, halklar, kitleler gibi proleter kültürünün tüm unsurları, birliktelik, kolektif romantisizm. Sina'dan seslenen Musa gibi çağrıyı herkes duydu. Herkes kurtuluşu onda aradı. Neden sonra MMM'yi bir yatırım şirketi olarak sundular? Ama bildiğimiz yatırım şirketi gibi değil. MMM'nin ortakları şirket hisselerini değil, MMM'nin ortağı olduklarını gösteren sertifikaları alıyorlardı. Şimdi bunu dinle. Borsanın iniş çıkışlarına alışık olmayan insanlara hem MMM sertifikalarını her an enflasyonun üstünde bir fiyattan nakde çevrilebilecekleri garantisi veriliyor, hem de fiyatlar GOS plan usulü birkaç gün önceden açıklanıyordu. Yılda %3000 net getiri. Ne döviz karı borsasının ne de uyuşturucu ticaretinin karşılayamayacağı bir getiri. Aslında basit bir modeldi. Eğer yeterli sayıda insanı tanesi 1000 rubleden kağıt almaya ikna edebilirseniz, 2200 rubleden almaya da ikna edebilirsiniz demektir. Ta ki fiyatları satışları düşürecek kadar arttırın, yeni gelenlerin paralarıyla eskileri ödeyebileceksiniz demektir. Los Ricos Loren Tambien diye bir Meksika dizisi vardı. Zenginler Dağlar. Hala da var. O dizide Marianna isimli bir sokak kızı vardır. Zengin bir adamla evlenen. MMM bu formatı aldı, Ruslaştırdı. Bir yandan gerçek hayatın acımasızlığı, öte yandan karısına bir çift çizme almak isteyen Lenya Golubkov isimli bir inşaat işçisi. Böyle başladılar, sonra çizme, derken bir daça, derken Kaliforniya'daki 1993 futbol şampiyonasına bir bilet. Lenya ahmak Ivan masalının kahramanı gibi bir gecede zengin oluyor. İnşaat işçisi Lenya'nın ardından zar zor geçinen emekli Nikolay ve karısı Ali Zevata, sonra küçük bir büfe açmak isteyen genç bir çiftin hikayesi. Tek başına yaşayan yaşlı dul Marina, hayatta kimse inanmazken MMM'ye inanıyor. Jirinovski'nin Rusya'nın yalnız kadınlarının tümüne cinsel iyilik vaat ettiği gibi, bunlar da Marina'nın hem nakit ihtiyacını karşılıyor hem de kendisine bir koca buluyorlar, Volodya. Ne ki çalışmadan kazanmak Rus sosyalist etiğine terstir. İnsanları kızdırmaya başladığını hisseden MMM, bu defa da Lenya'ya bir kardeş getiriyor, Ivan. Ivan ağabeyisini Haliyavçik, bedavacı olmakla suçlamaktadır. Annemiz babamız bize böyle mi öğretti? Lenya durur düşünür. Hayır kardeşim, ben bedavacı değilim. Kendime bir kepçe aldım, hayatımı kepçe operatörü olarak kazanıyorum. Sen de bir fabrika inşa etmek istemiştin. Tek başına yapamazsın ama hepimiz katkıda bulunursak hayalini gerçekleştirebiliriz. Fabrika eve ekmek getirir. Hayır kardeşim, ben bir bedavacı değilim, ben bir ortağım. Yeni sloganları da bu olmuştu. Ben bedavacı değil, ortağım. Winkler, biz eski tüfekler, zaten fabrikalar bir bir kapanırlarken Snickers çikolatalarının dört bir yandan ortaya dökülmesini dehşet içinde izliyorduk. MMM bodoslamadan üstümüze geldi dediydi. Rusya'da alın teriyle para kazanma döneminin sonu gelmiş gibiydi. Ama herkes bizim gibi düşünmüyordu. Davide de sorarsan değişen pek bir şey yoktu. Sovyet döneminde de biz çalışır gibi yapardık, onlar da bize maaş verir gibi yaparlardı der. Öyle değil mi David? Hükümetin MMM'nin üstüne gitmesinin bir nedeni ertelene ertelene 50 milyar rubleyi bulmuş vergi borcu. Ancak Mavrodi öyle pişkin ki televizyona çıkıyor, bizi ödeme yapmaya zorlarsanız biz de MMM bayilerini kapatır, ortaklarımızı sizin üstünüze salarız diye tehdit ediyor. Bundan sonrası trajikomik, çünkü yetkililer bütünüyle imaj üstüne kurulmuş bir oluşumla nasıl başlaşacaklarını bilemiyorlar. İşler o hale geliyor ki Başbakan Chernobyrd'in kendisini ulusal televizyonda MMM'nin reklam kişilikleri Lenya ile Marina'ya paranızı nereye yatırdığınıza dikkat edin diye seslenirken buluyor. Mavrodi'nin buna cevabı, demek yetkililer Lenya ve Marina'yı sevmiyorlar. Peki Lenya ve Marina yetkilileri seviyorlar mı? Onlara kimse bu soruyu sormuyor. En azından şimdilik sormuyor. İnanılmaz bir şeydi dedi Winkler. Merkezi hükümetle MMM gibi bir dalavere karşı karşıya geldiğinde kimin kazanacağı bellidir. Ama burada Chernomyrdin kavgayı kaybediyordu. MMM başbakanın saldırdığı sanal karakterleri küçük, yoksul adamlar gibi göstermeyi başardı. Mavrodi'nin MMM ortaklarının Chernomyrdin'le sandık başında hesaplaşacakları tehdidi de çabası. Hükümet çaresizlik içinde OMON'u üstlerine salınca bu defa da devleti halkın parasını tehlikeye atmakla suçlamışlar. OMON şirketin kapısında birikenleri hırpalayınca olayın rengi tamamen değişmiş, devlet yoksulları eziyor olmuş. Yetmemiş, Sergey Mavrodi'nin Yeltsin'e karşı adaylığını koyacağı konuşulmaya başlanmış. 19 Ağustos'ta Moskova meydanlarında iki şenlik varmış. Birisi Gorbaçov'a karşı darbenin yapıldığı günün anısına toplanan eski tüfek komünistler, diğerleri de Mavrodi'yi cumhurbaşkanı görmek isteyenler. Winkler, MMM'cilerin sayısı çok daha fazlaydı demişti. MMM darbeyi anma mitinglerine daha çok yer verdiği için televizyona haksızlık yapmakla suçladı. Ertesi gün Konsomolskaya Pravda gazetesinde MMM ortakları imzalı bir ilan yayınlandı. Devlet biz sıradan ölümlüler için MMM'nin yaptığının onda birini bile yapmadı diyorlardı. Yine aynı gün Dukneviç isimli bir ekonomistin MMM'yi kendisine bir gazete, bir mevduat bankası edinmeye, konut açığı gibi sosyal sorunlarla ilgilenmeye davet eden, gazilerin iş bulmalarına, sinema tiyatro biletlerini indirimli almalarına yardım etmesini isteyen bir yazı çıktı. Devletin SSCB'nin dağılmasından sonra ihmal ettiği işlevlerini devralmasını istiyordu. Korkarım Mavrodi dediğiniz bu adam milletvekili de seçilmiştir. 31 Ekim 1994'te Duma'daydı dedi Winkler. Ara seçimlerden iki hafta kadar önce tahliye edilmişti. Bir daha içeri girmemek için dokunulmazlık sağlaması gerekiyordu. Seçimlere girdi ve kazandı. Halkın Sermayesi Partisi. Bu da onun sonu oldu. Hapse girdi yani. O da bir başka komediydi. Los Angeles mali polisinin Amerikan mafyasını çökertmek üzere Columbia film stüdyolarını sardığını, Baba filminde oynayan Marlon Brando'yu tutukladığını, operasyonun canlı yayında gösterildiğini düşün. Bu kadar absürttü. Ama Mavrodi'yi bir martir, bir aziz yapmaya yetti. Hapishaneden hayat hikayesi yayınlandı. 8 yaşında yüksek matematik öğrenmiş, öğretmeni hastalanınca onun yerine ders vermiş. Bir de mektup, vicdanımın ışığında diye başlayan bir mektup. Ana vatan uğruna acı çekmek bana zor gelmiyor. Siz de vazgeçmeyin. Sizi kandırmalarına izin vermeyin. Birlikte kazanacağız. Biz ortağız. Buna karşın dokunulmazlığına güvenen Mavrodi iki ölümcül yanlış yapmıştı. Birisi milletvekili olur olmaz bir yıl süreyle MMM'nin faaliyetlerini tatil edeceğini, sertifika sahiplerine ödeme yapmayacağını duyurmak. İkincisi de ödemelerin sadece Halkın Sermayesi Partisi'ne üye olanlara yapılacağını ilan etmek. Bu ikinci duyuru Merkez Seçim Komisyonu'nun partisinin seçimlere girmesini yasaklamasıyla sonuçlanırken MMM ortaklarını da küstürmüştü. Benim 5.000 dolar gitti gider. Parasını kurtarmak umuduyla bekleşen Filibeli soydaşımı meseleyi bir kez de David Rabinovich'le konuşmaya yönlendirmemin nedeni Greatis Reklam Ajansı'nın sahibi olarak bu işleri bildiğini ummam. Nitekim biliyordu. Önümüzdeki yılı bekle dedi Şennur Hanım'a. 1996 için yeni bir ödeme planından bahsediyor. Belki bir şeyler ayarlanabilir. Ama sakın tek bir kopek daha yatırmayın. Böylece başlayan ahbaplıkları izleyen yıllarda Şennur David ikilisinin ortak olmaları, bir Türk köyünde gömülü olduğu söylenen Beyaz Ordu'ya ait bir hazineyi aramak üzere Bulgaristan'a gitmeleriyle sonuçlandı.